Ayrım 41, sayfa 352, Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Bir dakika boyunca hepsi sessizce yedi. Alice etrafına hayretle baktı. Bir zamanlar bu yerin bal mumu ve fare zehiri koktuğunu hatırlıyordu. Şimdi ise cila kokuyordu. Papaz kahve ve sandviçiyle rahatça oturmuştu. Pek gidecek gibi görünmüyordu. Ben bir su dökeceğim dedi Alice kararlılıkla. Kadınlar tuvaleti ne tarafta? Sessiz bir telaş yaşandı. Ben de burnumu pudralamalıyım dedi Alice ve çantasına uzandı. İyi fikir dedi Tanrı ve ayağa kalktı. Affedersiniz papaz diye mırıldandı Evangeline ve kahvesini masaya koydu. Koridorun hemen sonunda dedi papaz ve ayağa kalkıp yeni halı kokusu olan bir koridoru işaret etti. Sanırım Hammett kardeş hakkında birkaç kelime yazsam iyi olacak. Ben koridorun diğer ucundaki küçük odada olacağım. Ancak kadınlar kafa kafaya vermişlerdi ve artık onu dinlemiyorlardı. Hanımlar panjurları çiçek desenli, duvarları çilek desenli, duvar kağıdıyla kaplı soluk yeşil lavaboları olan tuvalete gittiler. Burada sandalyeler ve koltuktan oluşan küçük bir oturma odası vardı. Gelinler ve nedimeleri için bir bekleme odası olarak tasarlanmıştı. Sadece biz varız güzel dedi Elsie ve koltuğa oturdu. Şimdi hepimizin burada olmasının sebebi kafa kafaya verip Francis'e olanları anlamaya çalışmak. Dosyasını açtı ve Alice ile bir çanta dolusu not için omuz çantasına elini attı. Alice ile biraz çalıştık ve gerisini birlikte çözebiliriz. Hepimiz Francis'in hiç iz bırakmadan nasıl kaybolduğunu merak ettik. Babası bile ona ne olduğunu bilmiyordu. Polis de çok ilgilenmedi ama Burnham vazgeçmedi. Onu çok severdi. Çoğu erkek severdi ama onunki daha fazlasıydı. Burnham sadıktı ve ısrarının aslında son isteği olduğunda ısrar etti. Altıncı hissi ona bir şeylerin doğru olmadığını söylüyormuş. Ama esas olarak Francis'in başına ne geldiğini bulmak hepimizin görevi. Burnley uzun bir süre onun bir kazada öldüğüne inandı. Savaş zamanı olan kazalardan, bilirsiniz insanlar bombalamada ölür ve tanınamaz halde olurlardı. Sonunda yeraltı dünyasındaki arkadaşlarına haber saldı ve herhangi bir şey bilen varsa diye bir ödül bile koydu ama hiç haber gelmedi. Sonunda işin peşini bırakmak zorunda kaldı ama Francis'i asla unutmadı. Daha sonra sahte banknot ve pasaportların nasıl ispatlanabileceği konusunda hazineye tavsiyelerde bulunarak servetini kazandıktan sonra Francis'i aramaya yeniden başladı. Ve bu sefer bir dedektif tuttu. Yine de onun gazetelerde çıkan fotoğraflarından başka bir şey bulamadılar. Genelde başını ne kadar belaya soktuğu ya da evlendiğinde ne kadar mirasa konacağı hakkında haberlerdi bunlar. Kiliseyi yeniden inşa etmek, tüneli kazmak için en iyi bahaneydi. Francis'in o geceden sonra bir daha gelip gelmediğini düşündü hep. ''Hangi geceden sonra?'' diye sordu Tani. ''O gece kilisede neler olduğunu hatırlamıyorum. Bir bombanın buraya düştüğünü aylar sonra öğrendim. Yine de kasabaya bomba isabet ettiyse hatırlamam gerekmez miydi? Doktorların dediğine göre korkunç bir şok yaşanırsa böyle olurmuş. Bu da bombanın şoku olmalı.'' Tani'nin yüzü bir anda değişti. Sanki nöbet geçiriyor gibiydi. Neden hep başka bir şey varmış gibi hissediyorum? Hep bir şeyler olduğunu hissetmiştim ama ne olduğunu bilmiyordum. Ah neden hatırlayamıyorum? Alice, Elsie ve Evangeline bir bakış attı ve üçü de başlarını salladılar. Bruno onları arayıp Tani'nin o zamana dair hiçbir şey hatırlamadığını ve doktorların dediğine göre ölü bebeği Rebecca'ya dair anılarının asla geri gelmeyeceğini söylemişti. Bruno'ya göre savaştan sonra anne babasının Auschwitz'te ve ikiz kardeşlerinin de Fransa'da bir toplama kampında öldüğünü öğrendiğinde yeterince yas tutmuştu. Rebecca'yı hatırlamamasının aslında bir lütuf olduğunu, bunun için endişelenmemeleri gerektiğini söylemişti. Alice ve Elsie telefonu kapadıklarında hem rahatlama hem de suçluluk duymuşlardı. Tani o zaman hakkında hiçbir şey hatırlamıyorsa Lily ve Clara'yı kurtarma planlarını ya da bombanın düştüğü gece kızların tünelde olması gerektiğini de hatırlamıyor demekti. Bu da bir nimetti. Hem de Bruno'nun fark ettiğinden daha fazla. Bruno kurtarma operasyonu hakkında bir şey bilmediğinden ona kızların Fransa'da öldüğü konusunda yanıldığını söylemeye de gerek kalmamıştı. Ve şimdi herhangi bir açıklama yapmak imkansızdı. Alice Evangeline'in ağzından bir şey kaçırmaması için dua etti. Evangeline, Francis'i gören son kişi sendin dedi. O Rebecca'dan bahsetmeden önce çabucak araya girerek. Evangeline başını onaylarcasına sallarken şapkasındaki kirazlar da sallandı. Grace Court'taki yangının üstünden çok uzun zaman geçmemişti. Londra trenini yakalamış olmalı. Çünkü kadınlar ordusu üniforması içinde değildi. Evin önünden geçerken el salladı. Sanki dünmüş gibi hatırlıyorum. Bunu kimseye söylemedim ama ona bir söz vermiştim. Ona bir şey olursa... Ancak Francis'i biliyorsun. Ona bir şey olduğunu hayal bile edemezdim ve tekrar ortaya çıkmasını bekledim. Size söz verdiğim şeyi bir dakika sonra söyleyeceğim. Sen devam et Elsie. Elsie devam etti. Birkaç yıl önce Bernie kemoterapi görürken benden gazeteleri ona okumamı istemişti. Bir gün Fransa'da savaş zamanını anlatan bir makaleye rastladım. Dosyasından bir gazete fotoğrafı çıkardı ve makyaj masasına koydu. Tanıdık gelen var mı? Başlıkta şöyle yazıyordu. Fransız direnişinin kimliği belirlenemeyen üyelerinin savaş dönemi fotoğrafı. Diğerleri fotoğrafa bakmak için toplandı. Kim bunlar? Bu insanların hiçbirini daha evvel görmedim dedi Evangeline bir süre sonra. Ben de gördüm diyemem dedi Alice gözlüğünün ardından ona bakarken. Fakat Tani evet diye inledi ve başörtüsü takan bir kadını işaret etti. Kadın kameradan habersiz karenin dışında kalan biriyle konuşuyordu. Diğerleri daha yakından bakarken nefeslerini tuttular. Francis'e benziyor gibi ama... Kesinlikle o, bundan eminim. Bu Francis, onu nerede olsa tanırım diye doğruladı Tani. Ama burada hamile, haline baksanıza. Hepsi birbirine baktı. Fransa'da ne işi vardı ki? Ve bebeğin babası kim olabilir diye sordu Alice. Bir Fransız mı? Evangeline başını iki yana salladığında kirazlar da delice sallandı. Hayır, işte bu size anlatacağım kısım. Bana kalırsa o... Papaz kapıyı çal. Hanımlar her şey yolunda mı? Evet, teşekkür ederiz. Bir dakikalığına ayaklarımızı uzatmak istedik dedi Elsie. Kısık sesle konuşmaya devam etti. Çocuğun babası hakkında hiçbir fikrim yok ama her şeyin bir sırası var. Bernie hemen başka bir dedektif tuttu. Hazineden ayrıldığından beri ilk defa bir şey ilgisini çekiyordu. Hatta bu araştırma ona iyi gelmişti. Dedektif fotoğrafın 1944'ün sonunda muhtemelen Almanya ile olan doğu sınırına yakın bir yerde çekildiğini öğrendi. Ama savaş zamanı oraya nasıl ulaşmış ki? Değil mi? Bernie ve ben kendimize tekrar tekrar sorduk. Bu soru bizi gecelerce uyanık tuttu. Sonra Bernie'nin aklına bir fikir geldi. Bir akşam yemeğe savaş zamanı askeri istihbaratta görev almış bir dostunu davet etti. Adama bir fili sarhoş etmeye yetecek kadar şarap içirdi ve fotoğrafı gösterdi. Arkadaşı mızmızlandı, tanımamış gibi davrandı. Çünkü savaştaki işleri hakkında konuşmaması gerekiyordu. Ama çok şaşırdığını fark ettik. Bernie adamın bardağını doldurmaya devam etti. O da sonunda fotoğraftaki kızın gizli görevde olduğunu, onun eğitim merkezlerinden birinden hatırladığını, bir albayın kızı olduğunu söyledi. Çarpıcı ve zeki bir kızmış, çok da kararlıymış. Yöneticilerden biri olan ufak tefek bir adam ona aşıkmış. Fotoğraftaki kadın hatırladığından daha sade görünüyordu ama dediğine göre sebebi muhtemelen kılık değiştirmiş olmasıymış. Sonra Bernie adı Francis Falkenleigh miydi diye sordu ve adam onayladı. Bernie'nin arkadaşı birkaç gün sonra telefon edip aklına bir şey geldiğini söyledi. Düşman hattının gerisine sızan tüm özel ajanlar savaştan sonra ölü mü hayatta mı diye kontrol edilmiş. Ama listelerde Francis Falkenleigh yokmuş. Demek ki özel operasyon biriminde değilmiş. En azından başlarda. Ama sonra Churchill'in gizli İngiliz direniş örgütüne katılmış olma ihtimali varmış. Onlar da özel ajanlarla aynı eğitimi alıyormuş ama 1944 sonbaharında birçok ajan Fransa'da ihanete uğramış ve asılmış, işkence görmüş ya da toplama kamplarına gönderilmiş. Francis yakalanan bir özel operasyon ajanının yerine geçmesi için paraşütle düşman hattının gerisine geçmiş olabilirmiş. Adam Francis'in Fransa'ya gitmek için ısrarcı olduğunu hatırlıyordu. Fakat çok genç olduğundan sorumsuzca davranmasından endişelenmişler. Elsie iç çekti ve başını salladı. Ve biz tüm bu zaman boyunca onun kadınlar ordusunda olduğunu sandık. Dedektif baktığı kayıtlarda eğitim kamplarında onlara sahada hayatta kalma, çıplak elle dövüş, dinamit ve diğer karmaşık bombaların kullanımı hakkında eğitim verildiğini buldu. Ayrıca bir eğitim merkezinde Şangay polisi onları sorgulama ve sessiz öldürme konusunda eğitmiş. Bir dakika boyunca bunu sindirmeye çalıştılar. Alice de bazı şeyler buldu. Belki bu boşluğu doldurmaya yardımcı olur. Söylesene Alice. Alice çantasını açtı ve sarı bir not defteri çıkardı. O fotoğrafı bulduktan sonra Elsie bir sonraki adımımızın ne olacağını sormak için bana yazdı. Pekala. Joe'nun yeğeni Georgia Üniversitesi'nde Fransa'da savaş zamanı hakkında doktora yapıyordu. Ben de Athens'deki kütüphaneye gittim ve bana yardım etmesini istedim. Teyzesi Alice'in direniş hareketleri hakkında bir şeyler öğrenmek istemesine biraz şaşırdı ama çok tatlıydı. Not defterinden okumaya başladı. 1944 sonbaharında Fransa'nın büyük kısmı özgürleşmişti ama müttefikler Almanya'ya doğu sınırından baskı yapıyordu. Ne var ki Fransa'nın o sınırında işbirlikçiler kendi paçalarını kurtarmak için Almanya'ya yardım ediyorlardı. Müttefikler Fransız işbirlikçilerin ortadan kaldırılmasını istediler ama onları öldürmek için özel eğitilmiş ajanlar kullandıklarının bilinmesini istemiyorlardı. İngiltere Savaş Bakanlığı resmi olarak bu taktikleri onaylamıyordu, resmi olarak. Sizce Fransız? Evangeline Tanin'in sözünü kesti. Bilmiyorum ama patlayıcılar belki. Alice gittikten sonra Leander'ı öldüren ve Hugo'yu hastanelik eden Grace Court'taki yangını hatırlıyor musunuz? Aramızda burada olan tek kişi bendim ve kasabadaki bazı insanlar Grace Court yönünden bir patlama duyduklarını söylediler ve bir bomba mı patladı diye düşündüler. Bazen bombalar düştüğünde hemen patlamıyordu. Her neyse, Francis'in ortadan kaybolmasından hemen sonraydı. Düğünüm 1944 Ağustos'unun 30'undaydı dedi Alice. Evlendiğimi söylemek için Evangeline'i aradım ve ona Francis'ten haber alıp almadığını sordum çünkü ona ulaşamıyordum. Bana güzel bir bavul hediye etmişti ve ben de onu balayıma götüreceğimi söylemek istemiştim. Londra'ya gittiğini sandım.
Ve hiçbirimiz onu bir daha görmedik dedi Elsie. Ama tuttuğumuz dedektif 1943'te Güney İngiltere'de bir casus ağından şüphelenildiğine ve işgalin gerçekleşmesini bekledikleri Sussex kıyılarına yakın bir operasyon merkezi olduğunu söyledi. Ancak bu sabah Graham satmak istediği bir evden bahsederken kafamda bir ampul yandı. Bernie ve benim asla çözemediğimiz bir bulmacanın eksik parçasını buldum sanırım. Ev Londra'daki eski bir kanala yakın ve Graham'in müşterisi. Çocuğunun oraya düşmesinden endişeliydi. Graham ona endişelenmemesini söyledi. Çünkü geceleri ışığı yansıttığı ve Almanlar yönlerini bulmak için kullandığı için kanal savaş sırasında doldurulmuş.
Ama Elsie, bunun Francis'le ne alakası var?
Elsie kapağında Balfour yazan başka bir dosya çıkarıp açtı. Bu Bernie, Hugo de Balfour'un Francis ile evlenmek istediğini dedektife söylemişti. Bu yüzden dedektif Balfour'ları araştırdı. Dedektif geri döndü ve Francis'in parasını istiyor olabileceklerini söyledi. Çünkü savaş başladığında Balfour'lar mahvolmuş ve Hugo babasının yaptığı gibi zengin bir kadınla evlenmezse Grace Court'u kaybedecekmiş. Dedektif ayrıca Balfour'ların yetkililerin gözetimi altında olmasının da mümkün olduğunu söyledi. Nazi bağlantıları olan birçok Alman ve Avusturyalı savaştan önce Grace Court'ta kalmıştı. Birçoğu Hugo'nun seyahatlerinde edindiği arkadaşlarıydı. Leander de Balfour'un çılgın planlar için servet harcadığını, çevre düzenlemeleri, binalar ve geyik parklarıyla arkadaşlarını nasıl etkilemeye çalıştığını ve Lady Marchmont'un bunları nasıl onaylamadığını hatırlıyorum dedi Alice. Abartı onu kızdırırdı. Hugo'nun annesi bir miras yediydi ve Lady Marchmont, Leander'ın neden zavallı Venetia'nın tüm servetini bu kadar sorumsuzca boşa harcadığını asla anlayamazdı. Yıllarca süren bu partiler çok akıllıca ve göz alıcı birer gösteriydi. İç geçirdi. 55 yıl sonra bile Lady Marchmont'un onu sürüklediği yemeğin küçük düşürücü hatırası yanaklarını kızartıyordu.
Oradaki kadınlar toplumun uç noktalarındaydılar. Maşalı saçları ve makyajlarıyla başkalarının kocalarıyla flört edip duruyorlardı.
Lady Marchmont olayların yarısını bile bilmiyormuş dedi Elsie. Dedektif bir ipucu peşinde olduğunu, Almanya'ya gitmesi için ona ödeme yapıp yapmayacağımızı sordu. Bernie kabul etti ve bir ay sonra dedektif bir Alman arşivinde bulduğu Leander'dan gelen bir yığın mektupla geri döndü. Hepsi kopyalandı ve Lady Marchmont'un onaylamadığı tüm bu yenilemeler için paranın nereden bulunduğunu tahmin edin.
Nereden?
Mektuplara göre Alman arkadaşları Nazi istilasının İngiltere'deki Balfour gibi aileler için iyi olacağını, Grace Court'u kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu söylemiş. Leander'a savaştan önceki yıllarda İngiltere'yi istila için zemin hazırlığı yapsın diye çok para ödemişler. Ama Leander hepsini harcamış. Tüm o havuzlar, su bahçesi, hepsi Nazi destekçisi ünlü bir Alman mimar tarafından tasarlanmış. Ancak Almanlar İngiltere'de Leander'ın umduğu kadar hızlı ilerleyememiş. Bu yüzden paraya ihtiyacı varmış ve Hugo'nun serveti için Francis'le evlenmesine bel bağlamış.
Yani Leander de Balfour dikkat etmemiz gereken hainlerden biri miymiş?
Alice dehşete düşmüştü. Tam burnumuzun dibinde olduğunu düşününce Elsie derin bir nefes verdi. Daha kötüsü var. Leander'ın Nazi arkadaşları onun Balfour soyunu devam ettirmek için ne kadar çaresiz durumda olduğunu biliyorlarmış. Onu yanlarına çekmek için ona bir sır vermişler. Deneyler yapıyorlarmış. Savaş sonrasına kadar kimsenin duymadığı üstün ırkın üremesine dair deneyler. Ona Balfour'ların bundan faydalanacağı sözü verilmiş. İşte Leander'ın cevabının bir kopyası. Onlara oğlu için mükemmel bir Aryan kadını örneği bulduğu hakkında yazmış. Bir sanatçı olarak oğlu ve Francis'i ıslah ederek Balfour soyunun en üstün örneğini tasarlamak istediğini ve Nazi doktorları haklıysa tekrar tekrar ikizleri olacağını belirtmiş. Francis'in 20 ya da 30 Balfour doğurduğunu, onların her birinin de 20 ya da 30 bebeği olduğunu hayal edip İngiltere'de ne kadar çok olacakları hakkında heyecanlanmış. Okuyunca mideniz bulanıyor. İşte o mektubun kopyası. Sessizce mektubu elden ele dolaştırdılar. Sonra Alice Tanny'nin solgun göründüğünü fark etti. Papaz yeniden kapıyı çaldı.
Hanımlar, orada her şey yolunda mı? Neredeyse tören zamanı geldi ve piskoposun arabası da park etti.
Elsie öfkeyle kapıya baktı ve sesini alçalttı. Yani Hugo, Francis'i ikna etmesi için babasından çok baskı görüyormuş. Hugo'nun babasının amacını bilip bilmediğinden emin değilim. Mektuplar kiliseyi ya da tüneli bombalamakla ilgili bir şey söylemiyor.
Ne tüneli? Daha önce tünel hakkında bir şey söyledin dedi Tanny.
Kimse ne diyeceğini bilemedi. Geri dönelim diye devam etti. Şifra ve Çayim endişelenecek. Kendini hasta ve nefesi kesilmiş hissediyordu. Onu hep rahatsız eden, adlandıramadığı o şey bir başka endişe atağına sebep olmuştu. O da hep olduğu gibi etrafında dönmeye başladı. Öğrendiği gibi derin nefes egzersizleri yaptı ama çarpıntısı vardı. Buradan hemen gitmeliydi.
Hanımlar dedi papaz ve artık sertçe kapıya vuruyordu.
Ayağa kalktılar, elbiselerini düzelttiler ve el çantalarını aldılar.
Sonra bitiririz dedi Elsie. Şimdi şu lanet odası törene katılmalıyız.
Dışarıda tören alayı toplanıyordu. İki rahip yardımcısı piskoposun yanında duruyordu ve papaz kilise görevleriyle Prenses Elizabeth Rehabilitasyon Evi'nin 20 kadar yaşlı sakini girişte dizilmişti. Bütün erkekler eski üniformalarını giyiyordu ve bazılarında madalya vardı. Kadınların birçoğu hizmet üniforması içindeydi. Hiçbiri şapka ve eldiven giymiyordu. Hepsi ellerinden geldiği kadar dik duruyordu. Hepsinde bastonlar ya da yürüteçler vardı. İçeride herkes ayakta duruyor, alayı ve dört savaş gelininin koridorda yürüyüp oturmasını bekliyordu. Kilisenin kapısında Elsie gözlerini kapadı ve düğün gününü hatırladı. Bernie sunakta kıpır kıpır bekliyordu. Albert'ın kolunda gelinliği de içeri girip yavaşça yürürken Bernie'nin bakışlarındaki rahatlamayı görebiliyordu. Gözlerinin kocaman açılmasını izlediğini ve elini Albert'tan alırken hayatı buna bağlıymış gibi tuttuğunu hatırlıyordu. Yüksek sesle evet dediğini, gözyaşlarının dökülmemesi için dilini sertçe ısırdı.
Büyük anne haydi gel dedi Graham ve kolunu dürttü.
Tanny torunları arasındaki yerini aldı ve onu beraber yürümeyi seçen Evangeline ile Alice takip etti. Asla başaramayacaklarını sanıyordum diye mırıldandı Katie kameramana. Savaş gelinleri ve eşlikçileri koridorda yavaşça ilerliyor, kırmızı, mavi ve beyaz kurdelerle süslü sıraların arasında yürüyordu. Ama ne harika bir açı.
41. ayrımın sonu. Sayfa 360.